32. ayrım. Pavel Sierov odasındaki üç pencerenin perdelerini de sıkı sıkı kapatmıştı. Kızlardan biri de lambanın üstüne turuncu bir eşarp örtmüştü. Bu yüzden de oda iyice loştu. Koltuklara, divana ve yere oturmuş olan misafirlerin suratları beyaz, birer leke gibi hayal meyal seçiliyordu. Odanın tam ortasında yerde bir tabak duruyordu. Des Gourmet'ten alınan çikolatalı pasta vardı bunun içinde. Yalnız karanlıkta biri pastanın üstüne basmıştı. Sierra'nın karyolasının üstündeki yastığa bir kırık şişe bırakılmıştı. Victor ve Marisha yatağın üstünde oturuyorlardı. Victor'un şapkası da divanın yanında yerdeydi. Bunu sigara tablası olarak kullanıyorlardı. Gramofonda John Gray çalınıyordu. Plak takılmış olduğu için hep aynı sözleri tekrarlayıp duruyordu. Ama kimse bunun farkında değildi. Yere oturmuş ve sırtını yatağa dayamış olan genç bir adam şarkı söylemeye çalışıyordu. Ne olduğu belli olmayan kasvetli ve tek düze bir şarkı tutturmuştu. Bir ara başını kaldırarak tiz bir ses çıkarınca odadakiler irkiliverdiler. Bir, iki kişi genç adama doğru yastık ve boş şişe attı. Grika, sus diye bağırdılar. Genç adamın başı yine önüne düştü. Bir genç kız köşedeki tükürük okkasının yanında uyuyakalmıştı. Dağılmış saçları kızarmış ve terli yüzüne yapışmıştı. Pavel Sierov sendeleyerek odanın ortasına doğru yürüdü. Elindeki boş şişeyi sallayarak alıngan ve sıralı bir sesle içki diye söylendi. Kimse içki istemiyor mu? Karanlıklardan biri seslendi. Allah kahretsin Pavel. Elindeki şişe boş. Pavel Sierov salınarak durdu. Elindeki şişeyi ışığa tutup baktıktan sonra yere tükürdü. Şişeyi de yatağın altına attı. Beni parasız bir serseri sanıyorsunuz değil mi? Botuk alacak parası olmayan cebi delik bir serseri. Ama size göstereceğim. Bu cebi delik serseri size gösterecek. Size göstereceğim. Masanın altında duran büyük mukavva kutuyu karıştırarak bir şişe açılmamış vodka çıkarıp başının üstüne kaldırdı. Gülerek, demek vodka alacak param var diye haykırdı. Sonra sesin gelmiş olduğu köşeye doğru yürüdü. Loşlukta yüzleri hayal meyal seçilen misafirler başlarını kaldırmış ona bakıyorlardı. Sierov şişeyi kaldırıp başının üstünde çevirdikten sonra şiddetle kütüphaneye vurdu. Bir kız çığlık attı, cam parçalar etrafa saçıldı. Bir adam küfretti. 32. ayrımın sonu. Sayfa no 276. Devamı 33. ayrımda. Uzanıp onu çekti. Aldırma sevgilim, çoraplarını çıkart. Sierov zafer kazanmış gibi gülüyordu. Demek vodka alacak param yok ha. Pavel Sierov artık her şeyi satın alabilecek duruma geldi. Hepimizin ruhlarını da bedenlerini de satın alabilir. Biri masanın altına girmiş kutuda başka vodka olup olmadığını araştırıyordu. Biri kapıya vurdu. Sierov gürledi. Gel. Fakat içeriye giren olmadı. Tekrar kapıya vuruldu. Allah kahretsin, ne istiyorsun? Sendeleye sendeleye giderek kapıyı açtı. Sierov'un komşusu olan soluk suratlı şişman kadın koridorda duruyordu. Pazen bir gecelik giymiş ve omuzuna da eski bir şal almıştı. Fakat buna rağmen titriyordu. Gözlerine düşen kır saçlarını arkaya iterek hiddetli hiddetli, yoldaş Sierov dedi. Lütfen bu gürültüyü kesin. Gecenin bu saatinde artık sizin gibi gençlerde terbiye denilen şeyden eser kalmadı. Ne Tanrı'dan korkuyorsunuz ne de... Sierov bağırdı. Hadi bas git koca karı. Başını yastığının altına sok ve ağzını da kapa. Ama istersen GPU'ya kadar bir seyahat yapabilirsin tabii. Kadın telaşla dönüp yürüdü. Bir taraftan da haç çıkarıyordu. Yoldaş Sonya pencerenin yanında oturmuş sigara içmekteydi. Sırtına pahalı Avrupa kumaşından yapılmış haki renkli, göğsünde ve kalçalarında cepler olan bir elbise giymişti. Fakat sigarasının küllerini eteğine silkiyordu. Yanına yaklaşan bir kız Sonya diye fısıldadı. Neden Daşa'yı işinden attırdın? Onun bu işe ihtiyacı var. Hem kendisi dürüst ve... Yoldaş Sonya buz gibi bir sesle cevap verdi. İş saatlerimin dışında böyle şeylere tartışmasını sevmem. Hem daima toplumun iyiliğini düşünerek karar veririm ben. Bundan eminim fakat beni dinle Sonya. Yoldaş Sonya Pavel Sierov'un kapının önünde sendeleyip durduğunu görmüştü. Kızın sözlerini dinlemeye gerek bile görmeden kalkıp genç adama yaklaştı. Buraya gel Pavel. Bir hayli kuvvetli olduğu için genç adamı çekip kapıdan uzaklaştırdı ve bir iskemleye oturttu. Burada dinlen. Bırak da seni biraz rahat ettireyim. Sonya genç adamın başının altına da bir yastık yerleştirdi. Sierov, sen iyi bir dostsun diye mırıldanıyordu. Çok iyi bir dostsun Sonya. Biraz söylendin diye bana bağırmasın değil mi? Ne münasebet. Buradaki serseriler vodka alacak param olmadığını düşünüyorlar. Sen buna inanmıyorsun değil mi Sonya? Ne münasebet Pavel. Bazı insanlar senin değerini takdir edemiyorlar. Tamam, tamam. Bütün mesele burada zaten. Beni takdir edemiyorlar. Büyük adamım ben. Ama bunu bilmiyorlar. Kimse bilmiyor bunu. Çok ama çok kuvvetli bir insan olacağım ben. Yabancı kapitalistler yanımda birer fare gibi kalacak. Tamam. Hepsi fare gibi. Hatta yoldaş Lenin'e bile emir vereceğim. Pavel, büyük şefimiz öldü. Doğru doğru yoldaş Lenin öldü. Ama ne faydası var? İçki istiyorum Sonya. Çok üzgünüm. Yoldaş Lenin öldü. Hislerini anlıyorum Pavel. Fakat şu ara içki içmesen çok iyi olur. Fakat çok mutsuzum Sonya. Kimse beni takdir edemiyor. Ben takdir ediyorum Pavel. Sen iyi bir dostsun. Sen çok iyi bir dostsun Sonya. Yatağa uzanmış olan Viktor, Mariša'yı kollarının arasına almıştı. Mariša kıkır kıkır gülerek genç adamın ceketindeki düğmeleri sayıyordu. Fakat üç düğme saydıktan sonra şaşırmış olduğu için baştan başlamıştı saymaya. Mariša bir taraftan da sen bir centilmensin Viktor diye fısıldamaktaydı. Evet sen bir centilmensin. Halbuki ben bir kaldırım piçiyim. Annem bundan önce aşçılık yapardı. Yıllar önce çok büyük bir konakta çalışırdı. Ev sahiplerinin atları ve arabaları vardı. Hatta bir banyo bile vardı o evde. Ben mutfakta sebze ayıklayıp anneme yardım ederdim. Evde oturan ailenin genç bir oğlu vardı. Şık üniformalar giyer ve bir sürü yabancı dil konuşurdu. İşte sen tıpkı ona benziyorsun. Ben o genç adama bakmaya bile cesaret edemezdim. Neşeli neşeli güldü. Halbuki şimdi centilmen bir sevgilim var. Ne komik değil mi? Sebze ayıklayan Mariša'nın centilmen sevgilisi var. Viktor sus dedi. Genç kadını öptükten sonra uykulu uykulu başını yastığa dayadı. Bir genç kız karanlıkta başlarına dikilerek bir kahkaha attı. Ne zaman nikah dairesine gideceksiniz? Mariša uzaklaşması için kıza işaret etti. Hadi git. Biz nişanlandık. Yakında da evleneceğiz. Yoldaş Sonya bir iskemle çekip Sierov'un yanına oturmuştu. Genç adam başını Sonya'nın dizine dayamıştı. Kadın onun saçlarını okşuyordu. Sonya sen ender rastlanan bir kadınsın. Çok iyi bir kadınsın sen. Beni anlıyorsun. Tabii Pavel. Grubumuzda senin kadar yetenekli ve zeki bir insan daha bulunmadığını daima söylemişimdir. Sierov inler gibi konuşuyordu. Sen iyi bir kadınsın Sonya. Sonya'yı iskemleden aşağıya çekti, yere oturtarak kadının şişman ve yumuşak vücuduna doğru eğildi. Bir erkeğin kadına ihtiyacı vardır. Zeki, anlayışlı, güçlü, kuvvetli bir kadına ihtiyacı vardır. O sıska korkuluklara kim aldırır ki? Senin gibi bir kadına ihtiyacım var Sonya. Pavel Sierov yan taraftaki küçük sandık odasına nasıl gelmiş olduğunu anlayamadı. Tepedeki örümcek ağı tutmuş camdan süzülen ay ışığı odaya yığılmış olan sandıkları ve sepetleri aydınlatıyordu. Sierov yoldaş Sonya'nın omzuna dayanmış mırıldanıyordu. Pavel Sierov'un da diğerleri gibi artıkla karnını doyuracak bir sokak köpeği olduğunu sanıyorlar. Ama onlara göstereceğim. Pavel Sierov kimin kuvvetli olduğunu onlara gösterecek. Bir şey biliyorum Sonya. Çok gizli bir şey bu. Ama sana anlatamam. Fakat daima seni beğendim Sonya. Senin gibi bir kadına ihtiyacım var. Yumuşak ve... Genç adam büyük bir hasır sepetinin üstüne uzanmaya kalkınca alttaki ambalaj sandıkları sallandı ve büyük bir gürültüyle hepsi devrildi. Komşular hiddetle duvara vurarak gürültünün kesilmesini ihtar ettiler. Fakat yerde yatan yoldaş Sonya ile Pavel Sierov buna aldırış bile etmediler. 5. Satıcı elinin tersiyle burnunu sildikten sonra yarım kilo tereyağını bir gazete kağıdına sardı. Önündeki tezgahın üstünde duran fıçıda biraz yumuşamış sarı renkli tereyağı vardı. Satıcı yağ bıçağını bir zamanlar beyaz olan önlüğüne silerek temizledi. Adamın soluk renkli gözleri durmadan sulanıyordu. Çökmüş yüzünde ince dudaklı ağzı bir çizgiden farksızdı. Eski mavi kazağı adamın sıskalığını saklayamıyordu. Boyu da kısa olduğu için tezgah çenesine kadar geliyordu. Satıcı burnunu çektikten sonra çürüyüp kararmış ön dişlerini göstere göstere kirazlarla süslü mavi bir şapka giymiş olan güzel müşterisine gülümsedi. Şehirde daha iyi tereyağı bulamazsınız yoldaş. En iyi tereyağı bu. Tezgahın üstünde ekmekler duruyordu. Ekmeklerin rengi grimsi beyazdı. Alçak tavana asılmış olan birkaç salam, sosis ve kurutulmuş mantar tezgahın üstüne doğru sarkmıştı. Eski terazinin yağlı ve pis kaplarına sinekler konuyordu. Daracık, tek vitrininde sinek içindeydi. Eylül'ün ilk yağmurunu ıslattığı vitrinin üstünde bir tabela asılıydı. Lev Kovalenski Yiyecek Pazarı. Müşteri tezgahın üstüne birkaç gümüş para atıp paketini aldı. Tam dükkandan çıkacağı sırada duraklayarak kapıdan içeri giren genç adama hayretle baktı. Kadın genç adamın dükkanın sahibi olduğunu bilmiyordu. Yalnız bu tip genç adamlara Petrograd sokaklarında pek sık rastlanılmıyordu. Leo Avrupa'dan gelmiş, beli kemerli bir palto giymişti. Kemer, genç adamın ince belini iyice ortaya çıkarmıştı. Başında da yine Avrupa'dan gelmiş, gri fötür bir şapka vardı. Leo, şapkanın bir kenarını küstahça yüzüne doğru eğmişti. Dudağının köşesine sıkıştırmış olduğu sigarayı iki parmağıyla tutuyordu. Eline sıkı sıkı yapışan deri eldivenler de yerli değildi. Genç adam kendinden emin bir tavırla yürüyordu. Bu vücut, bu şık şeyleri giymek için yaratılmıştı sanki. Ama genç adam bunların farkında değilmiş gibi görünüyordu. Onda üstünde taşıdığı değerli kürkün değerini bilmeyen bir hayvan veya çok şık giyinen bir yabancı, bir manken hali vardı. Genç kadın kafa tutar gibi süzdü onu. Leo da bir davet, alaylı bir hakaret veya vaade benzeyen bir bakışla karşılık verdi. Sonra dönüp tezgaha yaklaştı. Genç kadın da ağır ağır dükkandan çıktı. Satıcı saygıyla selam verince çenesi neredeyse yağın içine girecekti. İyi günler Lev Sergeyeviç. İyi günler efendim. Leo sigarasının külünü tezgahın üstündeki boş bir tenekeye silkeleyerek "Dükkanda para var mı?" diye sordu. "Evet efendim. Bugün işten şikayet etmeye hakkım yok. Hem parayı bana ver." Satıcı düşünceli düşünceli çenesini kaşıdı. "Fakat Karpoviç geçen sefer size sana parayı bana vermeni söyledim." "Peki efendim." Leo kayıtsız bir tavırla banknotları cebi cüzdanına soktu. Sesini alçaltarak "Dün gece mal geldi mi?" dedi. Satıcı samimi bir tavırla başını sallayarak güldü. Leo kaşlarını çattı. "Sus ve dikkatli ol." "Tabii efendim." "Evet efendim. Benim kadar ağzı sıkı bir insan daha bulunmaz. Karpoviç yıllarca kendisine hizmeti olan sadık bir adamını. Arada sırada dükkana sinek kağıdı assan fena olmaz." "Peki efendim. Ben?" "Bugün bir daha uğramam. Dükkanı saatinde kapatırsın." "Peki efendim. Güle güle efendim." Leo cevap vermeden dükkandan çıktı. Kırmızı kirazlarla süslü mavi şapka giymiş olan genç kadın onu köşede bekliyordu. Çekine çekine gülümsedi ama yine de umutluydu. Leo bir saniye durakladı, sonra gülümseyerek döndü. Genç adamın gülümsemesi kadının heyecandan kızarmasına sebep olmuştu. Buna rağmen genç kadın durup Leo'nun arabaya atlayıp uzaklaşmasını seyretti. Genç adam arabayla Aleksandrovski çarşısına gitti. Arabadan inip kaldırımlara yayılmış malların yanından geçti. Bu arada mallarını satmak için oraya gelmiş adamların yalvaran bakışlarına aldırış bile etmedi. Sonunda porselen vazolar, mermer saatler, bronz şamdanlar satan küçük bir dükkanın önünde durdu. Yağma edilmiş bir sarayın paha biçilmez eşyaları elden ele geçip bu dükkanda toplanmıştı. Leo saygıyla eğilen tezgahlara bakarak "Hediyelik bir şey istiyorum." diye söylendi. Bir düğün hediyesi. Tezgahtar yine saygıyla selam verdi. "Ah, kendi karınız için mi efendim?" "Ne münasebet, bir arkadaş için." Leo ilgisiz bakışlarla bu çatlamış, tozlanmış, paha biçilmez eserleri süzdü. Bunların bir müzenin vitrinindeki siyah kadifelerin üstünde sergilenmeleri gerekirdi. Tekrar tezgahtara baktı. "Daha iyi bir şey istiyorum." Tezgahtar saygıyla eğildi. "Anlıyorum efendim. Sevdiğiniz bir dosta layık güzel bir şey istiyorsunuz." "Hayır, nefret ettiğim biri için bir armağan istiyorum." Köşede duran altın yaldızlı mavi porselen vazoyu işaret etti. "Nedir o?" Tezgahtar çekine çekine gidip vazoyu indirdi. Dikkatle tezgahın üstüne koydu. "Bunu sordunuz değil mi?" Vazonun fiyatı çok yüksek olduğu için adamcağız Avrupa'dan gelmiş bir palto giyen birine dahi bunu teklife pek cesaret edemiyordu. "Hakiki serbest efendim." Usul usul vazoyu silerek tozlarını ve örümcek ağlarını aldı. Vazonun altındaki ismi gösterdi. "Şahane bir parça efendim. Gerçekten krallara layık bir parça." Leo, "Bunu alacağım." dedi. Tezgahtar vazonun fiyatını bile sormayan müşterinin deri eldivenli elindeki cüzdana bakarak yutkundu ve kravatını çekiştirdi. "Yoldaşlar, devletin kurduğu büyük teşkilatta proletarya kültürüyle yetiştirilmiş olan işçilerimiz, ihtilal öncülerinin hücum taburu olarak kabul edilmektedirler. Kızıl günlerimizin en yüksek problemi işçi köylü topluluklarının yetiştirilmesidir. Biz, rehberler de barış ordusu sayılan öğretmenler topluluğundan sayılırız. Bizler, tarihi materyalizmin pratiğini bilen ve bunları Sovyet ruhuna uygun olarak..." Kira 9. sırada her an kırılabilecek bir iskemlede oturuyordu. Rehberler toplantısı sona ermek üzereydi. Dinleyicilerin yorgunluktan başları düşüyor, herkes arada sırada konuşmacının arkasındaki duvarda asılı büyük saate bakıyordu. Ama Kira dinlemeye çalışıyordu. Her kelimeyi duyabilmek için gözlerini konuşan kişinin ağzına dikmişti. onun daha yüksek sesle konuşmasını istiyordu. Fakat bu kelimeler kafasında çınlayan sözleri bastıramıyordu. Telefonda yalvaran ve yalvardığını belli etmemeye çalışan sesi unutamıyordu. Kira, neden seni bu kadar seyrek görüyorum? Geceleri odanın karanlığında emreden bir erkek sesi. Kira, sen nerelere gidiyorsun? Dün Irina'da olduğunu söyledin, oysa oraya gitmemişsin. Bu işi ne kadar devam ettirebilecekti? Andrei'yi görmeyeli 3 hafta olmuştu. Etrafındaki iskemleler itildi, toplantı bitmişti. Kira da hızlı hızlı yürüdü. Merdivenleri inerlerken başka bir rehbere, evet dedi, mükemmel bir konuşma. Tabii bizim proletaryaya karşı olan görevimiz, asıl amacımız, bunu söylemek çok kolaydı. Leo'ya bakıp gülerek, neden bu saçma soruyu soruyorsun? Bana inanmıyor musun? Diyen ve genç adamın görmemesi için göğsünde Andrei'nin bırakmış olduğu diş izlerini eliyle örten Kira için her şey kolaydı artık. Kira hızlı hızlı evin yolunu tuttu. Marisha'nın odasının ortasında 2 sandık ve 1 sepet duruyordu. Çekmeceler açılıp boşaltılmıştı. Afişler duvarlardan indirilip sandıkların üstüne konulmuştu. Marisha evde değildi. Kira kendi odasına geçince bir hizmetçi pürümüsü bırakıp genç kadının paltosunu almak için koştu. Kira, Leo daha dönmedi mi diye sordu. Hayır efendim. Kira'nın paltosu eskiydi. Paltonun dirsekleri aşınmış, elbisenin yakası yağlanmış ve eteği yırtılmıştı. Kira elbisesini hemen çıkarıp hizmetçiye verdi. Sonra yatağa oturup topukları aşınmış ayakkabılarını yere attı. Yamalı pamuklu çorapları yırtar gibi çıkardı. Hizmetçi kadın da yatağın yanına çömelerek Kira'ya incecik ipek çoraplar giydirdi. Böylece genç kadının düzgün bacaklarının güzelliği ortaya çıktı. Hizmetçi yüksek topuklu zarif ayakkabıları da Kira'nın ayaklarına geçirdi. Sonra ayağa kalkıp hanımının koyu renk yünden yapılmış şık elbisesini giymesine yardım etti. Hizmetçi içinde 4 yeni palto ve 6 çift yeni ayakkabı bulan dolabı açarak eski paltoyu da astı. Kira Sovyet memuru olmanın faydalarını biliyordu. Onun için de işini kaybetmek istemiyordu. İşini kaybetmemek için de eski elbiselerini giymesi gerekiyordu tabii. Leo'nun son hediyesi olan kocaman bir buket zambak masanın üstünde duruyordu. Çiçeklerin beyaz yapraklarına Primus'un isi bulaşmıştı. Kira'nın hizmetçisi vardı ama mutfağı yoktu. Hizmetçi her gün 5 saat geliyor ve pencerenin yanındaki Primus'ta yemekleri pişiriyordu. Leo da elinde gazete kağıdına sarılmış serbest vazoyla döndü. Hemen yemek hazır değil mi daha diye sordu. Eve gelip de tüten şu Primus'u görünce çok sinirlendiğimi sana kaç defa söyleyeceğim. Yemek hazır efendim. Yumuşak başlı itaatkar hizmetçinin yüzünde korku dolu bir ifade belirmişti. Hemen koşup Primus'u kapattı. Kira, hediye aldın mı dedi. İşte burada, yalnız kağıdı açma. Kırılacak bir şey. Hadi yemek yiyelim, geç kalacağız. Yemekten sonra hizmetçi bulaşığı yıkayıp gitti. Kira aynanın karşısına geçerek Fransız rujuyla dudaklarını boyamaya koyuldu. Leo onu süzdü. Yoksa bu elbiseyle mi gideceksin? Evet. Hayır, bununla gidemezsin. Siyah ipek kadifeni giy. İyi ama ben çok süslenmek istemiyorum. Victor'un düğünü için süslenmek istemiyor canım. Ortada Vasile enişte olmasaydı hiç gitmezdim. Gittiğine göre en iyi elbiseni giymelisin. Senin şık ve güzel olmanı istiyorum. İyi ama Leo, doğru mu bu? Victor'un parti arkadaşları da orada olacaklar. Neden paramız olduğunu onlara gösterelim? Neden göstermeyecekmişiz? Paramız var tabii. Paramız olduğunu görsünler. O süpüntülerin hatırı için ben de çöplükten çıkmışım gibi davranacak değilim. Pekala Leo, nasıl istersen öyle olsun. Leo biraz sonra karşısında duran Kira'ya baktı. Genç kadın bir rahibe kadar sade ve 200 yıl önce yaşamış bir markiz kadar zarifti. Yumuşak siyah kadifenin üstünde elleri çok beyaz ve ince duruyordu. Leo mutlulukla gülümseyerek sanki karşısında krala takdim edilen bir lady varmış gibi Kira'nın elini tuttu. Sonra kadın kibar bir fahişeymiş gibi genç adam onun avucunu öptü. Kira, onlara ne aldın Leo diye sordu. Şey, bir vazo. İstersen bakabilirsin. Genç kadın gazete kağıdını açınca hayretle bağırdı. Fakat Leo, bu bir servet eder. Tabii, serbest vazosu. Leo, bu vazoyu onlara veremeyiz. Bu vazoyu alacak kadar paramız olduğunu anlamamaları gerek. Çok tehlikeli bir şey bu. Saçmalama. Leo, sen ateşle oynuyorsun. Komünistlerin görmesi için böyle bir hediye götürülür mü? Zaten görmeleri için aldım bunu. Fakat onlar alelade bir tüccarın böyle hediyeler alamayacağını bilirler. Münasebetsizlik etme Kira. Bu vazoyu götür, değiştir. Hayır. O halde ben partiye gitmiyorum. Kira. Rica ederim Leo. Pekala. Leo vazayı kapıp geri attı. Vazo parça parça oldu. Kira'nın çığlığını duyan Leo gülümsedi. Hadi gel, çıkıp onlara bir hediye alıp götürürüz. Kira durmuş yerdeki kırıklara bakıyordu. Leo, bu kadar para. Sen bu kelimeyi unutmayacak mısın? Daima parayı düşünmeden yaşayamayacak mıyız? Fakat sen biraz daha para biriktireceğine söz vermiştin. Buna ihtiyacımız olacak. Durum böyle devam etmeyebilir. Saçmalama. Para biriktirecek vaktimiz var. Fakat yerdeki kırıkların ne ifade ettiğini bilmiyorsun sen. Yüzlerce ruble. Üstelik bu rubleleri alabilmek için hayatınla kumar oynuyorsun. Bunu unutmuş değilim. Tek hatırladığım da bu zaten. Geleceğimin ne olduğunu nereden bilebilirim? Neden tasarruf edeyim? Belki de paraya hiç ihtiyacım olmayacak. Parayı düşünerek uzun süre üzüntüyle titredim zaten. İstediğim zaman ve imkanım varken neden para saçmayayım? Pekala Leo. Hadi gel, geç kalacağız. Peki, yalnız kaşlarını çatma. Çok güzel olduğun için kaş çatmak sana yakışmıyor.